Ayrım 20. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 170. Yayın kurulu üyelerinin çoğu Gülnazmiye'nin basit şiirlerle süslü, duygusal makalesinin ilk sayfasını bile bitirememişti. Ama derginin hemen her sayısında, henüz kıytırık bir İngilizce kitabından başka yayımlanmış bir tek kitabı bile olmamasına rağmen, kendini alanının duayeni zannederek üstten bir tavırla kaleme aldığı yazılarında, yakında Türkçe'de de çıkacak olan eserinin müjdesini vermeyi ihmal etmeyen yayın kurulu üyesi Profesör Altay Çamur ya da tercih ettiği yazılışıyla CHAMUR, Gülnazmiye'nin makalesini sonuna kadar okumuştu. Çamur, yazının bilimsellikten fersah fersah uzak olmakla birlikte, genç psikoloğun yaşamakta olduğu bir gönül macerasını yansıttığını isabetle tespit etmiş ve derginin bir sonraki sayısında genç psikologlara öğütler başlıklı bir yazı yazmıştı. Çamur'un yazısı gayet yumuşak, tatlı bir dille başlıyor ve ruhsal deneyimlerin psikoloji bilimi açısından elbette çok kıymetli olduğundan dem vuruyor. Bizzat kendi başından geçtiği halde, bir arkadaşımın başına gelen diyerek çeşitli olaylardan örnekler veriyor. Genç psikologlara kendi deneyimlerini psikoterapik bir yaklaşımla çözümlemelerini öneriyordu. Hayatın her alanında engin bilgi sahibi olduğundan kuşku duymayacak kadar kendine güvenen Altay Çamur, yazısına hazır yeri gelmişken diye devam etmiş, Gülnazmiye'nin makalesine sıkıştırdığı dizelerden hareketle, şiir ve edebiyata geçerek Shakespeare'in "Dünya bir sahnedir" cümlesine atıfta bulunmuş, insanların hayatta kendilerine biçilen rolleri oynadıkları hakkında 16. yüzyıldan beri konuşulan görüşleri ilk kez kendi söylüyormuş gibi sıralamıştı. Bu konuya ayırdığı satırlar bütün bayatlığına rağmen edebiyat ve sanata bir saygı duruşu sanılacakken, sözü adını açık açık yazmadan yine Gülnazmiye'ye getiren psikoterapist profesör, "Genç arkadaşım, bilimin dikenli yollarının daha başındasın. Meslekten emekli olduğunda roman okuyacak çok vaktin olacak. Sen zamanını bilimsel kitaplara ayır. Benim Psikoterapide Yeni Yaklaşımlar isimli kitabım yayınlanmak üzere" diyerek, hem romanı emeklilikte vakit geçirmeye yarayan basit bir eğlenceliğe indirgemiş, hem de hala çıkmamış kitabının bir kez daha reklamını yapma fırsatını bulmuştu. Yazı, genç psikologlara bilimsel bir makale kaleme almanın incelikleri üzerine, herkes tarafından bilinen sırlarla devam ediyor. Babacan üsluplu ukala profesör, yazısını kendince bir alçak gönüllülükle bitiriyordu. Gülnazmiye Görgün, bir ay sonra bu yazının yer aldığı sayıyı sipariş ettiği Cadde Kitap Evi'ne gitti. Dergisi henüz gelmemişti. Genç kız, "Ama bugün gelecek demiştiniz, ta nereden kalktım geldim" diye bıt bıt bıt sızlanmaya başladı. Kızın sözünü kesen sinirli kitapçı Özcan Durna, paketleri beklediğini, istediği derginin büyük ihtimalle öğlene doğru gelmiş olacağını söyleyerek, "Daha sonra bir uğrayıver" dedi, işine döndü. Aşık genç kız o kadar heyecanlıydı ki dükkanda beklemeye karar verdi. Sağa sola bakındı, oturacak bir yer bulamayınca sırtını bir rafa dayadı. Dayamasıyla bir gümbürtü koptu, bir yığın kitap yere yuvarlandı. Raf sandığı şey, Özcan'ın sabahtan beri uğraşıp biri ileri biri geri duracak şekilde dizdiği Harry Potter serisinin son çıkan kitabından oluşan bir kuleydi. Siniri her daim burnunun ucunda olan Özcan, sabahtan beri dikmeye uğraştığı kule yıkıldığı için köpürdü. Mahcup olan Gülnazmiye, kitapları yerden toplayayım derken, koca çantası raflarında eğreti bir biçimde duran Sezen Aksu CD'lerine çarptı. Haydi bu sefer CD'ler yere saçıldı, kimi açıldı, kiminin uyduruk kapakları kırıldı, Özcan iyice çileden çıktı. Gülnazmiye'nin bir dakika daha kalması halinde dükkanın savaş alanına dönmesinden korkan sinirli kitapçı, "Yıktın dükkanı kardeşim, daha gelmedi diyoruz, laftan anlamıyor musun? Telefon et, geldiyse geldi deriz, Allah Allah" diyerek Gülnazmiye'yi kovdu. Kovulmaya aldırmayan genç kızın o güne dair hayalleri vardı. Tadını çıkara çıkara yazısını okuyacak, sonra da bir yolunu bulup dergiyi yazısının bulunduğu sayfa açık kalacak şekilde Barış Bakış'ın önüne bırakacak. Elinden kitap düşmeyen sevgilisi bu yazıyı okuyunca kendisinden nasıl da aşkla bahsettiğini anlayacaktı. Öğlene kadar belki 5 kez telefon edip geldi mi diye sordu. Sinirli kitapçı Özcan, kızdan kurtulmasının tek yolunun dergisini vermek olduğunu anlayınca, ''Ne acelesi var, açarız bir ara.'' diye düşünerek el sürmediği koliyi açtı, dergiyi buldu, Gülnazmiye'yi arayıp ''Geldi, gel al.'' dedi. Gülnazmiye fırladığı gibi kitapçıya gitti, heyecanla beklediği dergiyi alıp hastaneye döndü. Yolda açıp bakmaya cesaret edemiyor, odasını paylaştığı psikolog kızlar yemekten dönmeden yalnızken okumak istiyordu. Burun buruna çalıştığı 3 psikologdan ikisinin yemekhaneye gitmeyeceği tutmuştu o gün. Kızlar yemekte mercimek olduğunu öğrenince dışarıdan Kayseri mantısı ısmarlamışlar. Beklerken birbirlerine dün gece izledikleri bir televizyon dizisini anlatıyorlardı. Nefes nefese gelen Gülnazmiye'yi görünce ''İstersen sana da mantı söyleyelim.'' dediler. Barış'la dörtlü arka koltuk hurdasının üstünde yaptıkları sohbetten beri boğazından lokma geçmeyen Gülnazmiye hiçbir şey istemedi, çantasını sıkı sıkı göğsüne bastırıp başhemşire Servinaz Ceviz'in odasına gitti. Kadının gayet temiz ve düzenli geniş masasına kuruldu. 2 yıl öncesine kadar alt kademe personelinin önünde tir tir titrediği başhemşire Servinaz Ceviz, kocası ani bir kalp durması nedeniyle öldüğünden beri tadından yenmez bir kadın olmuştu. Onun astığı astık kestiği kestik hallerini bilmeyen Gülnazmiye, korkunç Servinaz hakkında anlatılan hikayelere inanmıyor, hepsinin kötü niyetli tembel hemşireler tarafından uydurulduğunu düşünüyordu. Oysa anlatılanların hepsi doğruydu. Servinaz Ceviz yıllar boyunca kocasından eziyet gördüğünü belli etmemek için hastanede esmiş gürlemiş, altında çalışanların en ufak bir hatalarını bile burunlarından getirmişti. Yönetmelikmiş, genelgeymiş, ikazmış, şikayetmiş hiçbir şey dinlemezdi. 40'lı yaşlara başlamanın tadını çıkaracak kadar güzel, kaşlı gözlü, gösterişli bir kadın olmasına rağmen, özellikle genç hemşirelerle uğraşır da uğraşırdı. 100 kere şikayet edildiği, onun yüzünden hastaneye sözleşmeli personel dayanmadığı halde, başhemşirenin hastanenin tıkır tıkır işlemesini sağlayan otoritesinden son derece memnun olan başhekim, personelin şikayetlerini sümen altı etmiş, soruşturmaları sürüncemede bıraktırmış, arada bir yarım ağızla uyarmakla yetinmişti. Servinaz'ın sapık kocası Ekrem Ceviz'in, kadının yüzüne vurmak gibi bir adeti yoktu ama arkadaşları zavallı kadının vücudunun bazı kısımlarını görecek olsalar, adamın cinsel sapıklığının bıraktığı izlerden dehşete düşerlerdi. Servinaz, manyaklığa yavaş yavaş, üstelik rızasını alarak başlayan ve yıllar içinde tam bir sadist kesilen adamın sevişirken dövmesine, sigarayla cinsel organını yakmasına, bıçakla kanatmasına, parmağına sürdüğü kanını zorla yalatmasına, şuna buna katlanabiliyor ama yüzüstü yatırıp akla hayale gelmedik nesneleri arkasına sokmasının yarattığı utanca dayanamıyordu. Başlangıçta seksin heyecanıyla küçük sapıklıklara izin veren kadının kocası giderek kontrolden çıkmıştı. Servinaz utancından ağzını açamıyordu. Birilerine söylemeye kalksa bunca yıldır aklın neredeydi derler veya kendisine değil herkesin iyilik meleği, çocuklarının biricik babası sandığı Ekrem'e inanırlar diye korkuyor. Yalvarıp yakarmaları kâr etmiyor, adamı dehşet verici seks oyunlarından vazgeçiremiyordu. Kocasını bir kere terk etti. 13 yaşına yeni giren kızıyla 9 yaşındaki oğlunu alıp babasının evine gitti. Yaşadıklarını ailesine anlatmasına imkan yoktu. Ekrem'le yıllardır geçinemediklerini söylemiş ama kimseyi ikna edememişti. Caminin altındaki çarşıda, küçük bir dükkanda askerler için kalın iç çamaşırı, ayakkabı boyası, Ayna, tarak, deodoran, hacılar için ihram, tesbih, seccade gibi ufak tefek şeyler satan ama maişeti bir türlü döndüremeyen babası Selman Emice'nin suratı bir karıştı. Dara düştüğünde Hızır gibi yetişen, hiçbir isteğini ikiletmeyen damadından, hem dünyada hem ahirette razı olan adam Servinaz'a yüz vermiyor, bu ayrılığı katiyen tasvip etmediğini açık açık söylüyordu. Servinaz ailesi tarafından aşağılanmaya, itilip kakılmaya razıydı. Yeter ki kocasına dönmesin. Babasının giderek ağırlaşan sözlerini duymazlıktan geliyor, maaşını kuruş kuruş eline sayacağını ihsas ediyor. Bir saniye bile yerinde oturmayarak annesinin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor ama ikisinin de yüzlerini güldüremiyordu. Evi terk ettikten bir hafta sonra kocası çıktı geldi. Planlı bir gelişti. Selman Emice askerlere kolonya, abuk sabuk şehir hatırası, uzun paçalı don gibi birkaç parça şey satabildiği dükkanını ikindiden sonra kapatmış, Ekrem'in çalıştığı vergi dairesine uğramış, "Bu gece gel sizi barıştırayım da karını çocuklarını al götür," demişti. Ekrem gözleri yerde yumuşak yumuşak sızlanıyor, "Nesini eksik ettim baba? Evime ekmek mi götürmedim, çocuklarımı ihmal mi ettim, başka gül mü kokladım, ne yaptım?" türünden kayınpederin yüreğini pelteye çeviren eziklenmelerini bir bir sıralıyor. Servinaz dudakları mühürlü bir vaziyette oturuyordu. Kocasının o bakışını görmeseydi eve dönmeye katiyen niyeti yoktu. Ama manyak koca dizlerine oturttuğu, ergenlik çağına daha yeni girmiş kızının uzun saçlarını okşarken karısına öyle bir bakış baktı ki Servinaz bu bakışın "sen dönmezsen bu, bugün olmazsa yarın" anlamına geldiğini dehşet içinde anladı, kuzu kuzu evine döndü. Bütün sapıklıklarından sonra sabahları erkenden kalkıp öpe okşaya uyandırdığı Servinaz'a kahvaltı hazırlayan, çocuklarını sütlerinden yumurtalarına kadar hiçbir şeylerini eksik etmeden yedirip okullarına yollayan adam, bir gece yine böyle bir sadist eylem hazırlığı sırasında ani kalp durmasından öldü. Servinaz kendini yerden yere atarak, göğsünü bağrını yırtarak hayatının rolünü oynadı. Kızının saç fırçasını kocasının elinde görünce, üç gecedir rahat duran adamın gene azacağını hissetmiş, bir süredir düşündüğü şeyin zamanının geldiğini korkunç bir acıyla anlamıştı. Kızının ertesi gün, kocasının muhtemelen üstüne boşalacağı ve çöpe atmasına izin vermeyeceği için hüngür hüngür ağlayarak yıkayıp çamaşır suyuna koyacağı fırçayla saçlarını tarayacağını düşündükçe gözleri kararıyor, sıranın kendinden sonra kızına geleceğini aklına getirmek istemiyordu. Birkaç ay önce servisin ilaç dolabından aşırdığı ama kendisine akıl almaz eziyetler etse de bir insanı öldürmek fikrini içine sindiremediği için bir türlü kullanamadığı, tiyoridazin içeren nöroleptik ilacın yüklü bir miktarını buz gibi limonatanın içinde kocasına verdi. Bir süredir kalbiyle ilgili sorunları olan, kardiyologların kapısını aşındırmaya başlamış sapık koca, limonatayı bir dikişte içmiş, karısının bu beklenmedik ikramından hiç şüphelenmemişti. Tiyoridazinin ani kalp durmasına yol açtığına ilişkin şüpheler vardı. Hastanede bu maddeyi içeren ilacın verildiği bir hastanın ölümü üzerine konu hararetle konuşulmuş, raporlar yazılmış, soruşturmalar açılmış, İlaç firması yetkililerinin ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin biri gelip biri gitmişti. Servinaz kimseye sezdirmeden kitaplar devirerek, ilaç broşürlerini satır satır okuyarak madde hakkında neredeyse bir farmakolog kadar bilgi sahibi olmuştu. Ekrem o gece bir süredir elinde gezdirerek Servinaz'a niyetini hissettirdiği saç fırçasını kullanma fırsatını bulamadı. Kocasına limonatayı içirdiğinden beri içi pırpır eden, gözünün yaşı dinmeyen Servinaz yine adamın istediği gibi yatağa yüzü koyun yatmış, başına gelecekleri bekliyordu. Ekrem birden sendeledi, küt diye yere düştü. Göğsündeki şiddetli ağrı sırtına vuruyor, acıdan bütün vücudu kasılıyordu. Ne olduğunu anlamamıştı. Gözleri ölüm korkusuyla dışarıya uğramış, dişleri kilitlenmişti. Yalvarır gibi karısına bakıyor, ölüyorum beni hastaneye götür demeye çalışıyor ama ağzından hırıltıdan başka bir şey çıkmıyordu. Servinas kocasını öldürmek üzere olduğunun farkındaydı, sinirleri altüst olmuştu. Sürekli katil oluyorum, katil oluyorum diye mırıldanıyordu. Neredeyse yumuşayacak, kocasını öldürmek istediğinin ortaya çıkmasını, hapse girmeyi, sürünmeyi göze alıp ambulans çağıracaktı ki, Ekrem'in elinde hala sıkı sıkı tuttuğu saç fırçasına gözü ilişti. Hayatının mahvolması umurunda değildi. Ama kocası ölmez de iyileşirse, biricik kızını sapık bir babanın kucağına atmış olacaktı. Kızının kum rengi saçları, berrak yüzünü düşündü, birden gözlerinden yaş fışkırdı. Ekrem, başucunda çırılçıplak dikilmiş, sessizce ağlayan karısının ambulans çağırmayacağını, kendisini ölüme terk edeceğini anlayınca dehşete kapıldı. Yattığı yerde kıvranıyor, Servinaz'ın ayak bileklerini tutmaya, öpmeye, yalvarmaya çalışıyordu. Yerde debelenip kendini yorması ölümünü hızlandırdı. Servinaz severek evlendiği, 15 yıl aynı yastığa baş koyduğu, beraberliklerinin ilk yıllarında çok da mutlu olduğu kocasının ölümünü izlerken, gözlerinden sel gibi yaş dökerek parmaklarını vücudundaki işkence izlerinde gezdiriyor, Ekrem'e bu ölümü hak ettiğini anlatmak istiyordu. Ekrem son nefesini verdiğinde evde derin bir sessizlik vardı. Çocukları mışıl mışıl uyuyordu. Servinaz yerde ölmüş yatan kocasına, kendi çıplak ve yaralı vücuduna baktı. Toparlanması gerekiyordu. Hızla çamaşırlarını, uzun kollu pazengeceliğini giydi. Derin bir nefes aldıktan sonra çığlık atarak hayatının rolünü oynamaya başladı. Kalp krizi sebebiyle ölüm konulu raporla defnedilen Ekrem'in ardından herhangi bir soruşturmaya uğramadan bir ay kadar yas tuttu. Çevresindekilere iyi koca masalı anlatıyor, ruh sağlıklarının bozulmasından korktuğu iki çocuğuna babalarının harika bir adam olduğunu söylüyor, onu unutmamaları için telkinde bulunuyor ama geceleri yatak odasında kendiyle baş başa kaldığında kızının saç fırçasına bakarak işlediği cinayet nedeniyle sızlayan vicdanını tamir etmeye çalışıyordu. Vicdanını ve ruhunu tamir etmesi çok da uzun sürmedi. Bir gece yine saç fırçasına bakarken artık ne üzüntü ne vicdan azabı hiçbir şey hissetmediğini, müthiş rahatlamış olduğunu fark etti. Fırçayı çöpe attı, yatağa girip sabaha kadar deliksiz uyudu. Sabah uyandığında Ekrem ve çektiği acılar asırlar öncesinde kalmış gibi huzurluydu. Bu travmayı atlattıktan sonra giderek yumuşayan, şeker gibi bir kadın olan Servinaz, odasının kapısını ardına kadar açık tutmaya, önceleri ezip geçtiği personelin derdini dinlemeye, yardımcı olmak için çırpınmaya başlamıştı. Herkese sınırsız bir sevecenlik gösteriyordu. O kadar iyi, neşeli, mutlu, o kadar anlayışlıydı ki, hastane çalışanları akıllarına en ufak bir şeye gelmeden, Servinaz dulluğu çok sevdi. Bütün kabahat onursuz Donya'nın teki kocadaymış meğer, ha ha ha diyerek kendi aralarında gülüp şakalaşıyorlardı. Bir zamanlar doktorların bile önünde titrediği başhemşire, kocasının ölümünden beri herkese açtığı kapısını Gülnazmiye'ye de açmıştı. Ailesinden uzakta tek başına hayat mücadelesi verdiğini düşündüğü, bu şehre yeni geldiği için pek arkadaşı da olmayan kızcağıza dostça davranıyor, odasının kalabalık olduğunu bildiği için çekinme gülüm istediğin zaman gel benim odamda çalış diyordu. Tenis raketi hadisesinin olduğu gün Gülnazmiye bu samimiyetin verdiği rahatlıkla kadının masasına kurulmuş, hatta heyecandan zangır zangır titrediği için elektrik sobasını yakmıştı. Dergi masada duruyor ama heyecandan bir türlü açıp bakamıyordu. Gözü bir gelen olur diye kapıdaydı. Gelen kişi dergiyi görürse ben de bakacağım diye tutturur, yazısını okur, barış bakışa aşık olduğunu anlar, durum üstlerinin kulağına gider, hakkında soruşturma açılır diye ödü kopuyor, işini kaybetme ihtimalinden değil, işini kaybederse barışı bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. zincirleme gelişen kaygıları aklını iyice dağıtmıştı. Dergiyi açmadan önce onu sevmekten asla ama asla vazgeçmeyeceğim diye mırıldandı ve gözlerini yumup Barış'ı hayal ederek dergiyi açtı. Daha yarısına bile bakmamıştı ki bir tıkırtı duydu. Günlerden cumaydı. Oturduğu yerden Barış'ın doktoru Alim Kahkeci'nin oda kapısı görülüyordu. Alim Bey cuma namazına gitmek üzere odasından çıktığı sırada Gülnazmiye'nin gözü hasta dosyalarının bulunduğu dolaba ilişti. Bir anda kapı aralığından gördüğü bu dolabı karıştırması halinde Barış Bakış'ın dosyasına ulaşabileceği aklına geldi. Tepeden tırnağa sarsıldı. Barış, annesi ve annesinin Rumen sevgilisi Emil Pavulescu hakkında bir yığın şey anlatmıştı. Barış'ın cadı annesinin sevgilisiyle birlik olup Barış'ı hastaneye kapattıklarından hiç kuşkusu yoktu. Ama sevgilisinin anlattıklarından daha fazlasını ancak dosyasından öğrenebilirdi. Bakalım o orospu cadı Veda Hanım Barış'ın doktoruna neler anlatmıştı. Hastalık öyküsünü ve ayrıntılarını okursa, çoktan taburcu olması gerektiği halde, annesinin ısrarıyla yatışı uzattıkça uzatılan sevgilisini, bu Karadeniz şehrindeki ruh sağlığı hastanesine sürükleyen, düzmece olduğundan kuşku duymadığı olayları öğrenebilir, Barış'ın bile bilmediği sırlara vakıf olabilir, içini aşkla titreten genç adamı bu cehennemden kurtarmanın bir yolunu bulabilirdi. Vakit namazlarını genellikle hastanenin mescidinde kılıveren ama cumaları muhakkak şehrin en büyük camisinde cemaatle birlikte kılan doktor kapısını kilitleyecek mi diye dikkat kesildi. Kilidin dili düşmüştü. Alim kahkeci alaca göz sipahiye hiç söylemediyse 10 kere kapıyı tamir etmesini söylemiş ama esrarkeş marangoz her seferinde bugün hallediyorum doktor bey yeminle demiş elini bile sürmemişti. Alaca gözden ümidini kesen Alim Bey kapıyı dikkatle çekti ama kilidi oturtmadı. Alimallah düşmüş dil bir de sıkışırsa açılması için kapıyı kırmak gerekirdi. Doktor namazdan sonra eve gidip yarım saat kestirmeyi aklından geçirerek koridorda kayboldu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 179.